Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kırk Amber programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu hafta da Kırk Amber programında kıymetli hocamız, Yeni Şafak gazetesi yazarlarından, akademisyen, aynı zamanda uzunca bir süredir radyomuzda, Kırk Amber programında birbirinden kıymetli fikirlerini, kanaatlerini, tecrübelerini bizlerle paylaşan Profesör Doktor Ergun Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Ergun Hocam hayırlı akşamlar. Merhabalar.
Hayırlı akşamlar, sağ olun.
Eksik olmayın. Şimdi bugünlerde son birkaç haftadır daha da artarak devam eden bir tartışma var. Türkiye'de cemaatler konuşuluyor, tartışılıyor. Bir kesim var ki çok ölçüsüz bir şekilde, acımasız bir şekilde cemaatlere ve tarikatlere yönelik olarak biçme kesme operasyonları yapıyor. Geçenlerde bir polis okulunun mezuniyet programında o okulun müdürünün yaptığı bir konuşmaya videoda denk geldim.
Evet.
Bir ilin valisinin yaptığı bir konuşmaya denk geldim. Hayretler içerisinde kaldım. Elbette menfi örnekler var. Fakat o menfi örneklerden ya da kimi camia ya da cemaatlerin yapmış olduğu istismarlardan yola çıkarak bütün camia ve cemaatleri aynı kefeye koymak, bu ülkede cemaatlere, tarikatlere yönelik böylesine bir düşmanca yaklaşım sergilemek ne kadar sıhhatli doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Ve siz bu hafta 22 Temmuz 2018 tarihinde Yeni Şafak gazetesine yayınlanan Türkiye'nin Cemaatler Davası başlıklı makalenizde bu konuyu geniş bir şekilde ele almış, değerlendirmişsiniz. Evet, Türkiye'de cemaatler sandığımızdan daha fazla karmaşık bir meseledir diyorsunuz. Çünkü her grup, her siyasal çevre ve her akademisyen kendi bakışını doğru görüyor ve ona göre bir pozisyon alıyor. Hiç kimsenin bu grupsal ve mutlak benlik alanının dışına çıkarak meseleyi anlamak gibi bir derdi yok. İşin herhalde bir deyim vardır, zurnanın zırt dediği yer. Yani bam teli burası. Kimsenin kendi grupsal ve mutlak benlik alanının dışına çıkarak meseleyi anlamak gibi bir derdi yok. Ben bu ifadenizi çok önemli buldum. Biraz burayı açarak başlayalım isterseniz.
Şimdi tabii bizim hepimizin insanlar olarak bir benliği var.
Evet.
Bir grupsal konumu var. Orta sınıftayız, alt sınıftayız, muhafazakarız, doğuluyuz, batılıyız. Akademisyenler olarak da insanız biz hepimizin. İşte erkeğiz, kadınız. Ama bütün bu realitelerle birlikte biz bunları kendimize hapis haline getirmemeliyiz. Bunları mutlaklaştırmamalıyız. Hakikati arayan, doğruyu arayan, ilim yapan insan bunların üstüne çıkar, bunları aşarak meseleyi objektif bir biçimde anlamaya çalışır. Önce hakikaten cemaat nedir onu anlamak ister. Yani efendim kendi zihnindeki ön yargılardan hareketle değil de kendi çevresinin ona verdiği, dayattığı bir takım kalıplar değil de doktrinal bir takım fikirlerle değil de hakikaten karşımda olan bu cemaatler nedir bir bakalım. Bunlar kaç kişiden oluşuyor, nasıl oluştular, nasıl ortaya çıktılar, ana özellikleri ne, hangi sınıflardan geliyorlar, amaçları ne? Bu bir anlama çabasıdır.
Evet.
Bizim sosyal bilimlerde çok önemsediğimiz bir şeydir.
Anlama çabası.
Anlama çabası, anlamak. Bir şeye hüküm vermeden, bir şeyi yargılamadan, bir şeyi tanımlamadan önce onu anlamak. Yani bu çok değerli bir şey. Cemaatlerle ilgili de bizim hakikaten önce yapmamız gereken bir şey. Ondan sonra şablonlarımızı devreye sokmalıyız. Efendim geleneksel döneme aittir der diyelim. Değiller diyen var. Modern dönemde ortaya çıkmış diyenler var. İşte sadece Türklere aittir diyenler var. İslam'da vardır yoktur. Bütün bunlar çok nisbi yaklaşımlar aslında. Yani hakikaten cemaat dediğimiz şeyi belki önce bir anlamamız gerekiyor diyoruz ya. Kısaca baktığımızda cemaat mesela Hazreti Peygamber'in hadislerinde geçer.
Değil mi?
Cemaati teşvik eder.
Evet.
Ve cemaat derken cem olmak, bir araya gelmek, bir topluluk olmak. dayanışma içinde olmak. Yani niye dayanışma içinde olur insan? Bir hayır işlemek için,
evet,
bir sorunu çözmek için, değil mi?
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Sesi var,
evet,
deniyor en basit bir biçimde. Dolayısıyla her zamanda, bütün farklı tarihlerde de, bütün toplumlarda da insanlar sorunlarını çözmek, hayır yapmak için bir araya gelirler ve cemaat oluştururlar. Bu İslam tarihinde de böyledir. Hristiyanlık tarihinde de böyledir. Yahudilikte de böyledir. Yani cemaatsiz yeryüzünde hiçbir toplum yok.
Yok.
Sosyolojiyle de baktığımızda böyledir. Yani sosyolojide cemaat konusu çok önemli bir konu. Üzerinde duruluyor, tartışılıyor. Klasik sosyologlar da. Ama kimse cemaati asla reddetmiyor. Reddettikleri artık modernleşmeyle, sekülerleşmeyle bunların dönemi bitecek. Daha seküler yapılar gelecek diyorlar. Türkiye yansıması belki konuşacağız, daha farklı. Dolayısıyla cemaat arasında her zaman var ama biçimleri farklı farklı. Mesela tarikat tarzı cemaat farklı. İşte diyelim İhvan-ı Müslümin gibi
cemaatler farklı.
İslami hareket tarzı cemaatler farklı. Ama hepsi de İngilizce'de community diyoruz. Latince'de communitas deniyor sosyolojide. İşte bizde geleneğimizde taavün ve tesanüt vurguları öne çıkar. Yani Farabi'ye de baktığımızda bunu görürüz. Müslüman insanların, hatta insanların diyorlar ki toplum olmalarının temelinde taavün ve tesanüt duygusuyla yaşamalarıdır. Yani hayrı bunun temeline koyar Müslüman alimler. İnsanlar birbirine yardımlaşmayı koyarlar. Birbiriyle yardımlaşmak, meselelerinin üstesinden gelmek için tesanütte bulunmaları, teavünde bulunmaları diyor. Toplum bunun üzerine kurulur, bunun üzerine gelişir. Mesela Hazreti Peygamber aslında Mekke'de İslam'ı önce bir cemaat olarak var eder. Benim iki toplam hicret edenlerin sayısı 170 civarında.
Evet.
Bir cemaat olarak, bir topluluk olarak. Sonra Medine'de bu cemaat bir büyük topluma dönüşür. Müslümanlar büyük bir toplum haline gelince, bunun içinde bazı Müslümanlar bir takım sapmalar, bir takım yanlışlıklar, dünyevileşmeler, iç kavgalardan dolayı ne yapıyorlar? Diyorlar ki ya bunlar hoş değil, kötü, bunlardan uzak duralım veya biz daha sahih, daha iyi yaşayalım. Ve bu çerçevede bir araya geliyorlar. Mesela Hasan Basri Hazretleri'nin işte diyelim ilk
tabiinden, evet,
oluşturduğu diyelim sufi cemaat tarzı tarikat olarak böyle çıkıyor. Ama ticarette de bunun var. Mesela Ahi Evranlar bizim Anadolu'da meslek etrafında oluşan bir cemaat.
Ahi teşkilatı.
Tabii. Yani aslında biz teşkilat diyoruz da teşkilat dememek lazım.
Değil bence. Mi?
Evet, teşkilat değil.
İyi, bunu da düzeltelim.
Ahilik cemaatidir o.
Ahili. Güzel söylediniz.
Çünkü teşkilat farklı bir şey. Teşkilat askeri bir yapıdır. Daha farklı bir şeydir. Ama ahilik öyle değil. Gerektiğinde elbette askerlere destekte bulunur. Ama bir esnaf grubunun belli adaplarla, belli bir adapla, belli bir usulle hareket etmesi, kaynaşması, taavün ve tesanütte bulunmasıdır. Ticarette birbirine yardım etmesidir. Bak 70'lere kadar Elazığ'da ben buna rast geldim. Mesela benim eniştem, teyzemin kocası dükkanı yandı Elazığ'da. Dükkanlar böyle küçük küçüktü. Dükkanı yandı, hepsi yok oldu. Oradaki esnaf kendi aralarında para topladılar ve ona yeniden dükkan açtılar. Bu bizim işte o ahilik cemaatinin, geleneğinin son biçimidir.
Çok güzel.
Yani cemaat dediğimiz şey işte bu tesanüt ve teavün. Bu ticarette de olur, bu tarikat tarzıyla da olur, bu ilim ehli tarzıyla da olur. İlim adamları bir grup bir araya gelir, birbirine ilim konusunda yardım ederler, destekte bulunurlar, hayır hizmette bulunurlar. Ve buna ne diyoruz? İşte bizim Allah rahmet etsin Hüsamettin Arslan,
evet,
epistemik cemaat diyordu, bilgi cemaati diyordu. Aslında her bir ilim ekolu bir cemaattir yani. Marksistler de bir seküler cemaattir. Bakın, şeyde Komünist Manifesto'daki şeye bakın. Dünya işçileri birleşin.
Kim, Marx mı diyor hocam?
Marx ve Engels bunu.
Evet.
Dünya işçileri birleşin. Yani burada Nasıl, ey iman edenler, iman ediniz. Ey müminler, beraber olunuz. Veya bir işte sufi şeyin, liderin, şeyh efendinin, işte ihvan olunuz, birbirinize yardım ediniz, dünya malına temah etmeyiniz gibi vaz diline benziyor burada.
Tabii.
Dolayısıyla aslında Marx da klasik cemaat kavramı yerine bir sınıf temelli bir cemaati savunuyor kendi bakış açısıyla. Seküler bir community, komünal toplum, community, komünizm, komünitas aynı kökenlerden geliyor.
Latince değil mi bunların
hepsi? Tabii, komünitas Latincedir. Ondan sonra community İngilizcedir. Ama temeli Latincedir, oradan geliyorlar. Ve dolayısıyla komünal dediğimiz yapıda da mükemmel cemaat demektir. Öyle şeyin aslında Marx'ın ütopyasında. Her şeyle eşitlikçi. Her şeyle birbirine yardım eden. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla Türkiye'de bu tartışmalar yeterince bu ilmi boyutlarıyla ele alınmıyor.
Evet.
Yani hakikaten bu cemaat nedir diye tarihte günümüzde mukayeseler yaparak anlamak. Şimdi modern dönemde birçok şey değişiyor elbette. Tarih değişiyor, yeni olgular ortaya çıkıyor, yeni hareketler ortaya çıkıyor. Belki onu ayrı konu, ikinci şeyden mi konuşalım?
Onu da konuşuruz. Şimdi aslında siz şu ana kadar cemaat meselesine nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair çok tatmin edici cevaplar verdiniz. Ben hocam şunu merak ediyorum. Türkiye'de bu son zamanlarda ki bu cemaatlere karşı meydana gelen tartışmaları neye dayandırıyorsunuz? Yani bu tabii cemaat, kimi cemaatler içerisinde de problemler yok değil. Elbette problemler var. Bunları da doğru bir şekilde tespit edip ortaya koymak ve izalesi için bir çaba göstermek gerekiyor ama yani bir toptancı bir yaklaşımda cemaatlere karşı çok düşmanca tavır sergileyen kesimler olduğunu da görüyoruz. Bunların temeli neye dayanıyor? Buna dair neler söylemek
bunu
istersiniz?
Bunu genel olarak özetlemek gerekirse üç boyutta ele almak mümkün. Bir tanesi Türkiye'nin sert laiklik uygulamasıyla gelen sonuçlar var. Türkiye sert bir laiklik uyguladı tarih içinde. Tekke ve zaviyeleri kaldırdı. Tarikatları yasakladı. Ve dolayısıyla bizim asırlarca sürüp gelen bu cemaat yapıları merdiven altı olmak zorunda kaldı bir kısmı. Kendilerini gizlemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu gizleme içinde bazı insanlar çok daha kolaylıkla istismara yöneldiler.
Evet.
Bu açıdan cemaatlerin kendileriyle yüzleşmeleri gerekir. Ama aynı zamanda bu seküler, katı seküler politikadan da devletin vazgeçtiğini deklare etmesi, bu konuda inandırıcılığını ortaya koyması gerekir. İkincisi, özellikle şeyden Avrupa Marksist düşünceden ben söyleyelim, sert Fransız düşüncesinden beslenen ve adeta ateist laiklikle eşit olan bir düşünce tarzı var aydınlar arasında.
Evet.
Bunlara göre cemaat demek, tarikat demek, ahilik demek, orta çağın kalıntıları, artık zamanı geçmiş bitmiş, toplumlar, insanlar ilerliyor. Biz bunlardan kurtulmamız gerekiyor bizim. Böyle bakıyorlar bunlar. Ve bugüne kadar da Türkiye'de ciddi anlamda medyada da bunlar hakimdi. Ondan sonra devlet içinde de bunlar hakimdi. Bürokratik oligarşide ve diğer alanlarda da. O nedenle diyelim ki bir gazete Sivas'taki Madımak Oteli olayında hiçbir cübbeli, sarıklı adam olmadığı halde onu bu şekilde yeniden kurgulayarak şey yapıyor, veriyor. Ve Madımak Oteli cübbeli, sarıklı, sakallı, itici bir tip tarafından yapıldı. Algısı üretiliyor. Neden? Çünkü onlara göre tarikatçı demek bu demek. Bunlar hep kötülük yaparlar. Türkiye'deki kötülüğün kökeninde bu vardır. Bu kesinlikle hem bahsettiğimiz o Avrupa'dan gelen, o hayranlıktan gelen, Avrupa'yı da çarpıtarak anlayan ve dine de düşmanlık taşıyan, bunu açıkça söylemiyor. Bundan gelen bir şey var. Üçüncü olarak da Türkiye kendi tarihiyle, cemaatleriyle, geleneğiyle, diniyle devlet barışmaya yöneliyor. Bu barışma ortaya çıktıkça bu merdiven altındaki işler de ortaya çıkıyor ve o kötü olan şeyler caz çavlak gözüküyor. Sorunlar da tartışılıyor. Bu da doğal bir şey aslında.
Elbette.
Güzel bir şey aslında. Çünkü gözükmezse onları tartışamazsınız. Bunların olması tabii bir şey, doğru bir şey. Adnan Oktar olayında bunu gördük biz açıkça, görüyoruz diğer konularda. Yani cemaatler tartışılsın, konuşulsun. Ama bu tartışılma ve konuşulma usubu önemli. Reddiyeci olarak mı konuşuyoruz? Hariciler gibi, tekfirciler gibi. Ya yani tekfiri reddi, kızıyoruz da. Ama bir bakıyoruz, tasavvufa yönelik kullanılan dil ciddi anlamda tekfirci bir dil. Değil mi?
Evet.
Kendine dindar diyen insanlar da yapıyor bunu.
Maalesef.
Yani desen ben tekfirci değilim der adam. Haricilere karşı çıkar, Vehhabilere karşı çıkar, IŞİD'e karşı çıkar. Ama kardeşim senin kullandığın, tasavvufa yönelik kullandığın dil tekfirci bir dil. İslam'da yok, dinde yeri yok, bunlar sapıktır diye genellemeler yapıyorsunuz. Doğru bir dil değil. Bu hakikaten Vehhabilikten gelen bir dil. Osmanlı toplum düzenine karşı olan bir zihniyetin tasavvufa yönelttiği bir tutumdur. Bu toplumun ana dinamiklerinden birisi olan bir geleneği reddediyorsun, yıkıyorsun. Sen bu toplumu yıkıyorsun o zaman.
Evet.
Bu tartışmalar bence hem Türkiye'nin kendisini keşfetmesiyle ilgili bir şey, hem de hala eski Türkiye'nin zihniyetini taşıyan insanların düşüncelerinin egemenliğinde ısrar olmalarından kaynaklanıyor.
Evet.
Eski Türkiye yeni Türkiye çatışmasından kaynaklanıyor. Hem de Türkiye'nin kendi geleneğini keşfetmesi, görmesi ve bunu kamuoyunda tartışmasıyla ilgili aslında.
Evet. Hocam burada şuna da ihtiyaç verdim. Şimdi son zamanlarda muhtelif televizyon programları yapılıyor, tartışma programları yapılıyor. Bu programlarda tarikatlere ve cemaatlere yönelik olarak işin ehli isimler de zaman zaman davet ediliyor ama kimi gazeteciler ya da kimi isimlere bakıyorsunuz hakikaten çok sert ve acımasız eleştiriler yöneltebiliyorlar cemaatlere, tarikatlere yönelik. Yani bizim tabii ben ortalama insanımızı dikkate alıyorum. Sokaktaki vatandaş evet. Bu programları izlediği zaman değil mi? Bir cemaatlere dair, tasavvufa, tarikatlere dair bunların düşünce dünyasında ne gibi etkiler uyandırıyor? Yani halkı doğru bilgilendirmek evet, ve evet. bilinçlendirmek bu da son derece önemli.
Çok önemli. Şimdi bizim İslami gelenek, düşünce, kültür, miras olarak çok ciddi anlamda tasavvufla akıp geliyor. Yani bakın bir Mevlevi geleneğini kaldırırsak Türkiye'de divan edebiyatı kalmaz, evet. sanat müziği kalmaz. Bir Nakşi geleneğini kaldırırsak sohbet kalmaz, ilim geleneği kalmaz.
Ne güzel söylediniz ya.
Dolayısıyla Türkiye'nin, Türklerin ciddi bir tarihidir, mirasıdır bu. Ve halk bunlardan bir biçimde yararlanıyor. Bunlardan istifade ediyor. Yoksul olan insanlar bu dayanışma imkanlarından yararlanıyorlar. İlmi düzeyi düşük olan insanlar bunlardan yararlanıyor. Bakın, üniversiteye birinci sınıfa başladığımızda Elazığ'da bir Şeyh Efendi'nin yanına gitmiştik. Onu sorgulamaya yönelik bir havayla bir arkadaşla. O bize dedi ki biz dedi halkın pedagoglarıyız.
Halkın pedagoglarıyız.
Pedagoglarıyız
dedi. Tarif olmuş.
Allah rahmet eylesin. Şimdi yaşamıyor. O kadar güzel söyledi ki hakikaten öyle. Yani halk çünkü bunlar menkıbe kültürüne sahipler, İslami bilgiye sahipler, ruhsal bir yönleri var, tatlı bir dilleri var. İrfani boyutları var. Halk bunlarla etkileşimi daha kolay sağlıyor. Eğer biz halkı gözünde tasavvufu kötülersek, bu tür insanları kötülersek, halk bunlardan yararlanamaz. İlahiyat fakültelerimiz ne kadar nesnel dini bilgiyi, zahiri dini bilgiyi iyi verirse versin, bu irfani, bu ruhani, bilgiyi aktarma konusunda yetersizdir ve yetersiz kalır yani. Bunu bir ilahiyat fakültesi tamamlayamaz. O nedenle tarihimizde hem medreseler olmuştur hem de tekkeler ve dergahlar olmuştur. Bunlar bazen çatışmışlardır ama çoğunlukla beraber yaşamayı da bilmişlerdir. Bu iki alan arasında çatışma üretmemizin manası yok. İlahiyat fakülteleriyle dergahlar birbirini tamamlar. İrfan kültürüyle, batini kültürle, zahiri kültür birbirini dengeler. Çünkü nesnel, zahiri, dini bilgi soğuktur. Şer'i yönleri ele alır. Sizin daha çok aklınıza hitap eder. Ama ruhunuza, duygunuza, coşkunuza, şevkinize hitap etmez, ona dokunmaz. Halk ona çok bakmaz. Bundan dolayı tasavvuf kültürünün, bu cemaatlerin çok büyük bir etkisi var. Topluma bir adap vermede, topluma bir usup kazandırmada, toplumun ahlak sahibi olmasında. Bunları görmemiz, bunlar üzerinde durmamız gerekiyor. Bu yapılarda bir takım sorunlar var. Bu sorunları tartışmamız, bunları konuşmamız, bunları düzeltmek için yöntemler bulmamız, yollar bulmamız gerekir. Biz iktisadi alanda çalışan şirketlerde hiç kötü şeyler görmüyor muyuz?
Dünya kadar.
Tabii. Siyasette hiç kötü şeyler olmuyor mu? Elbette. Biz kalkıp oluyor. Siyasi partiler kapansın, meclise kilit vuralım veya demokrasi olmasın diyebilir miyiz? Veya ticarethaneleri kapatalım falan, ticaret yapmayalım diyebilir miyiz? Bu da aynı şey. Dini alanlar olacak. Bu dini alanlarda insanlar özgürce birbirine muhabbet duyan, belli konularda ortak düşünen insanlar bir araya gelecek, cemaatleşecek, yaşayacaklar. Bu demokratik hakları aynı zamanda. Burada kötülükler çıktığı zaman neden çıkıyor? Onu tartışmamız lazım belki. Bu sorunlar neden çıkıyor? Evet. Bu kötülükler neden çıkıyor? Evet. Mesela bir tane dedik ki sert laiklik. İkincisi merdiven altı olma durumu dedik. Üçüncü olarak biraz da bu cemaatlerin ve tarikat kesimlerinin İslami anlayışları. Değil mi? Dini anlayışları. Bazılarının dini anlayışlarında problem var. Mesela Mehdiyet inancı, evet. Mesih veya bunu sık sık özellikle rahatlıkla istismar edebiliyorlar. Ama bu yeni de değil yani. Sanki yeniymiş gibi bir anlayış var da. Yani bizim kendi tarihimizi bilmemiz gerekiyor. Böyle tarihi çok ayrıntılı bilmemiz zor ama genel olarak bilebiliriz yani. Birçok kaynak var artık yani.
Evet.
Orada baktığımız zaman da tarihimizde var zaten. Karmatiler var, Batiniler var, Mehdiyet, Mesih hareketleri var. Bunlar olmuş ama bunlar olmuş diye bizim cedlerimiz ne dergâhtan, ne tasavvuftan, ne cemaatten vazgeçmemişler yani.
Vazgeçmemişler.
Onları ıslah etmişler. Onlara karşı mücadele stratejileri geliştirmişler. Onları yeniden yapılandırmışlar. Değil mi? Yani mesela 2. Mahmut Mevlevi dergahını kapatıyor İstanbul'da. Yani orada bir çatışma oluyor, kapatıyor. Ama aynı 2. Mahmut Şeyhülislam olarak bir Nakşi Şeyhini İstanbul'a atıyor. Dolayısıyla böyle de bir şey var yani. Alternatifler var. Biriyle çalışmıyor, diğeriyle çalışıyor. Çünkü bu toplum ruhsuz olamaz. Bu bir toplum, bakın en büyük sorunlarımızdan birisi, modernleştikçe sekülerleşiyoruz, materyalistleşiyoruz.
Bir dakika, çok enteresan bir şey söylediniz. Modernleştikçe sekülerleşiyoruz, materyalistleşiyoruz.
Evet. Dolayısıyla ruhumuzu kaybediyoruz.
Ruhumuzu kaybediyoruz.
Ruhumuzu kaybettiğimiz zaman birçok çirkinlikler ortaya çıkıyor. Birçok sorunlar ortaya çıkıyor. Sadece iktisadi yapılarımız, sadece siyasi yapılarımız ruhsuzlaşmıyor. Dini yapılarımız da ruhsuzlaşıyor.
İşte o yani, ruhu kaybetmemek için
evet, ruha ihtiyacımız var. Evet. Cemaate, tasavvufa, sufiliğe
ihtiyacımız var. Devam edeceğiz hocam. Evet. Tabii her iyi şeyin yanında, müspet örneğin yanında maalesef kötü örnekler de var. İstismar edenler de var. Türkiye maalesef son yıllar içerisinde hocam bir FETÖ gerçeğiyle de karşı karşıya. 40 yıllık bir yapı, evet. Ve kullandıkları dil tamamen dini bir terminoloji. Tamamen dine hizmet adı altında yola çıkılmış insanlar. Gençler, milyonlarca beyin bu şekilde etkilenmiş, etkilendirilmiş, uyutulmuş ve sonra 15 Temmuz'da geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Hain bir darbe girişimi. Önce FETÖ, ardından işte farklı farklı yapılar da çıktı tabii. Bu daha çok taze, Adnan Oktar ve örgütünün pislikleri her geçen gün ortaya çıkıyor. İstismarları ortaya çıkıyor ve hocam Bunlar hep böyle bakıyorsunuz, dini terminolojiyi çok kullanıyorlar. Ayetler ağızlarından düşmüyor.
Evet.
Ve çok uzun, tabii ben hala anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Adnan Oktar'ın A9 televizyonunda, yani saçma sapan abuk subuk programlarına ve oralardaki pespayeliğe, rezilliğe bu kadar zaman nasıl müsaade edildi de onlar bu kadar rahat bir şekilde orada o yayınları yaptılar, onu anlamakta da ayrıyeten güçlük çekiyorum. Peki şimdi biraz bu yapılar hakkında da konuşalım. Evet. Mesela bu FETÖ ile Adnan Oktar yapısı, diyorlar ki birbirine çok benzer tarafları da var, birbirinden çok beslenen yanları da var. Yani siz tabii bir sosyolog olarak da fotoğrafları çekiyorsunuz, tahliller, değerlendirmeler yapıyorsunuz. Bakışınız nasıl hocam, evet, bu son tartışmalardan yola çıkarak?
Şimdi hakikaten cemaat ve tarikatları çok genelleyerek bakmamak lazım. Bunların her birinin çok farklı özellikleri var.
Genelleme yapmayacağız burada.
Genelleme yapmamak lazım. Hı. Yani Risale-i Nur ayrı bir gelenektir.
Tabii ki.
Nakşiler
tabii
ayrı bir gelenektir. Süleymancılar ayrı bir gelenektir. Bunlar genelde İslam'ı referans gösteriyorlar, oradan besleniyorlar. Ama farklı farklı pratikleri var, farklı farklı meşrepleri bunlar. Dolayısıyla bu farklılıklara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bizim en başta şuna bakmamız gerekiyor. Bir şeyin doğru olup olmadığına, bir, İslam'ın temel esaslarına uygun hareket ediyorlar mı, etmiyorlar.
Etmiyorlar.
Bu kadar basit.
Bu kadar da net.
Bu kadar da net.
Evet.
Helala helal, harama haram diyorlar. Bu basit bir ilke, yalın bir ilke, net bir ilke. Mesela Adnan Oktar'ı diyelim ki, yani televizyonda fuhuş görüntüleri adeta, bu İslam'ın esaslarına uygun mu?
Asla.
Değil. Dolayısıyla toplumda itibar etmedi zaten. Adnan Oktar başarılı bir yapı değil, başarısızdır bakın. Hikayesine baktığınız zaman belki başta iyi niyetle ortaya çıkmış. Dini tebliğ etmek istiyor. Zengin gençleri İslam'a çağırmak istiyor. Ondan sonra Siyonizmle, Masonlukla işte mücadele etmeye çalışıyor. Darwinizmle. Ben hiçbir zaman okumadım açıkçası. Tenezzül de etmedim. Yani komploları hiçbir zaman sevmem. Ama sonuçta gençlere dokunan bir yönü vardı. Fakat zamanla bu dönüşüyor, değişiyor, başka bir şeye dönüşüyor. Neye dönüşüyor? Bir çete grubuna dönüşüyor.
Evet.
Bunun artık cemaatle, tarikatla, dinle alakası yok. Para, ondan sonra adam kaçırma, işte cinsel tacizler, istismar, bunlardan oluşan bir çete. Böyle olduğu için de toplum zaten akli selim. Toplum itibar etmiyor kardeşim. Yani medya bu kadar şey koparıyor da toplam kaç adamı var?
250-300. Aynen öyle.
Başka yok. Dolayısıyla bu küçük bir çete ve toplum da buna itibar etmemiş. Ama FETÖ farklı bir yapı. Hiç birbirine benzemez bunlar. FETÖ yapısı dediğimiz zaman yüz binlerce insanı etkilemiş. Toplumsal düzeyde kurumlar oluşturmuş. Yardımlaşmalar oluşturmuş. Ağlar meydana getirmiş. Devlet içinde yapılanmış, büyük destekler bulmuş. Orduda, yargıda,
emniyette.
Dolayısıyla bunu Oktar grubuyla mukayese etmek çok aptalca bir şey. Çok affedersiniz yani. Hiç doğru değil yani. Onu kendi içinde ayrı bir yapı olarak zaten tartışmak, değerlendirmek gerekiyor. Başta belki cemaat olarak benim şahsi şeyim bu, analizlerim. Yani gözlemlerimden edindiğim sonuç. Başta bir cemaat olarak vardı, sonra teşkilata dönüştü. Cemaatle teşkilat farklı yani. Cemaat daha dediğimiz gibi açıkladığımız özelliklere sahip olan bir şey. Teşkilat örgüttür. Farklı bir şeydir. Ve sonra bu teşkilat suç unsurlarını da varlığını sürdürmeye çalıştı. Ve Türkiye'de kalktı, sivil iradeye müdahale etmeye çalıştı, darbe yapmaya kalkıştı. Bir sürü başka istismarlar da bulundu. Ha, şurada bazı benzerlikler var. Yani helala haram, harama helal
deme noktasında
benzerlikler var. Yani efendim, orduda önemli bir yere gelmek için içkiyi iç demiş adamlar. Tamam mı? Mecazi dostluk yap demiş. Veya Mesih, Mehdiyet konusunda bir benzerlik var. Orada da mesela işte onlar masum ve masum. Ali Ünal bu kavramları kullanıyordu.
Evet.
Fethullah Gülen için, cemaat için eleştiremezsin, tartışamazsın. O mutlaktır, masumdur ve masumdur. Adnan Oktar da kendisine mesela Mehdi olarak lanse etmeye çalışıyor ama tutunmamış o yani.
Elbette
Adnan Oktar'ın. Tutunsaydı 200 kişi, 300 kişi olmazdı. Zorla onları çevresinde tuttu belli.
Tehditle, şantajlarla doğru.
Ama Fethullah Gülen'in yapısında tutmuş yani. Bir sürü insan, generali, profesörü, büyük iş adamı ona mutlak inanmış. Onun Mehdi olduğunu, Türkiye'yi kurtaracağını vesaire bunlara inanmış, peşine gitmiş. O nedenle eleştirel bakmamış, kritikte bulunmamış. Oysa biz biliyoruz ki Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman ne diyor? Hazreti Ebubekir ya bunun daha ötesi yok. Yani Hazreti Peygamber'e ilk inanan insanlardan birisi, bütün malını veren insanlardan birisi.
İkinin ikincisi olarak tavsif edilmiş birisi, Kur'an-ı Kerim'de.
Böyle bir insan yine de diyor ki beni Allah'a itaat ettiğimde bana itaat ediniz, isyan ettiğimde benden uzak durunuz diyor. Ondan ayrı davrandığımda bana itaat etmeyin diyor. Yani dolayısıyla Hazreti Ebubekir ben kırmızı çizgiyim demiyor. Kırmızı çizgi kitabımızdır diyor yani.
Aynı şey Hazreti Ömer için de değil mi hocam?
Aynen öyle.
Hutbeye çıktığında diyor ya bir yanlış yaparsam beni nasıl düzeltirsiniz? İçinden çıkıyor. Kılıcının kabzasından çekiyor bir sahibi. Seni bu kılıçla düzeltiriz ya Ömer diyor. Hazreti Ömer şükrediyor.
Dolayısıyla bu yapılarda ister lider olsun, ister emir olsun, ister şey olsun, kim olursa olsun, bunlar İslam'ın esaslarına uyduğu müddetçe meşruiyetleri var. İslam'ın esaslarından, helalinden sapma gibi tutumlar görüldüğü zaman onlara karşı insanlar şüpheyle bakmalı. Onlara karşı sorgulayıcı davranabilmeli. Bu önemli bir şey. Bu olduğu müddetçe bence bu tür sorunlar zaman zaman çıksa da bunlarla baş edebiliriz. Bir ikincisi, bunlar artık Türkiye'de bence tarikatlar ve cemaatler meşru olmalılar. Meşru oldukları için de aydınlar, insanlar onları görecek, konuşacak, tartışacak. O zaman yanlış yapamayacaklar. Aydınların ve toplumun da gözü önünde olacaklar. Gözü önünde olan bir şeyi tartışmaya çekersiniz. Yanlışını gördüğünüz zaman söylersiniz. Ama gözü önünde olmayan bir şeye yapamazsınız. Neden tarikatlar, cemaatler göz önünde olmak istemiyor? Çünkü tarihte bir sürü müdahaleler yaşamışlar. Hala kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu çerçevede de Türkiye'nin yeni anayasal değişmelere gitmesi gerekir. Çok önemli. Yeni hukuksal temellendirmelere gitmeleri gerekir. İki yönlü bir ilişki var. Bir yandan devlet tarikatların, cemaatlerin gelirlerini, giderlerini, çalışmalarını denetleyici bir pozisyonda olmalı. Ama öte yandan da devlet de bu yapıların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak, istediği zaman müdahale etmeyecek bir takım güvenceler vermesi gerekir. İki yönlü bir ilişki var aslında burada yani.
Burada tabii ifade buyurduğunuz gibi şeffaflık da çok önemli cemaatler açısından. Evet. Denetlenebilirlik olmak fevkalade önemli.
Önemli.
Ama yani öbür taraftan ikinci şık da çok önemli. O cemaatlerin de önünün açılması konusu da önemli.
Evet. Yani şimdi devlet içinde cemaatlerin cemaat olarak örgütlenmesi doğru değil. Yani bugüne kadar niye bu oldu? Çünkü bugüne kadar çok ciddi anlamda devlet sert bir laiklik politikasını uyguluyordu. Cemaatler de tarikatlar da kendilerini koruma, kollamak için paralel olarak yapılanıyorlardı. Mikro düzeyde, makro düzeyde. Ama şimdi artık devlet bu konuda ciddi değişimler geçirdi. Dolayısıyla buna gerek yok ama bunun yerine hakikaten dediğimiz gibi yine de bunların varlığını tanıyacak, bunları tehdit görmeyecek, politikaları çatıştığı zaman hemen hain, ajan vesaire damgalarını yapıştırmayacak bir yönelim içinde olmalı devlet. Bir tutum içinde olmalı. Yani cemaatlerle ilişkilerini şeffaf bir biçimde tanımlamalı. Aslında ne kadar cemaat ve tarikatları devlet bugüne kadar görmezde geldiğini söylerse de söylesin, işin arka planında bu böyle gitmemiş.
Gitmemiş tabii.
Yani mesela 28 Şubat döneminde çok adını söylemeyelim. Büyük bir cemaatin başındaki şahıs bakan olmuştur. Yani Yine büyük bir cemaat Türkiye'de kurucusu ordu içinden doğmuştur. Ordunun jiplerini kullanarak köylere kitapları dağıtıldığı falan okuduk yani bunları gördük bir takım raporlarla. Dolayısıyla buradaki ilişki de şeffaf değil. Devlet de şeffaf bir ilişki kurmuyor bu açıdan. Topyekün biz bir toplumuz, bir milletiz. Devletimizle de, kültür ocaklarımızla da, eğitim yapımızla da, ticaretimizle de, seviyemiz neyse, yani paralel olur bu seviyeler yani.
Evet.
Birbirinden farksızdır. Ha şu var.
Buyurun hocam.
Devlet içinde bu cemaatler, gruplar grup olarak yapılanmaması gerekir. Ama aynı zamanda her cemaatin, her tarikatın, bireyinin şahıs olarak bu ülkede devlette çalışma hakkı var, bürokraside çalışma hakkı var, siyasette siyaset yapma hakkı var. Kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla öğretim üyesi veya müsteşar, artık müsteşarlık yok, bakan veya milletvekili atandığı zaman, yapıldığı zaman sen bir tarikata, cemaate mensup musun, değil misin? Seni ilgilendirmez kardeşim. Sen beni birey olarak alacaksın, birey olarak.
Ehliyet ve liyakatime bakacaksın.
O alanla ilgili sana ne katkı sağlarım ne sağlamam. O açıdan algılamak gerekir. Önemli olan bu. Oradaki vali beyin ve emniyet müdürünün konuşmaları bu açıdan problemdi.
Evet.
Siz polislere suç işleyen örgütler, ister dini örgütler olsun, ister seküler örgütler olsun, onlara karşı tavizsiz olun. Üzerine gidin. Bütün suç örgütlerinden uzak durun. Söyleyeceğiniz budur. Yani ama cemaat ve tarikatlardan uzak durun dediğiniz zaman başta zaten bunları suç örgütü kabul ediyorsunuz. Orada ciddi bir problem var ve bu zihin eski Türkiye zihni açıkçası.
Yani ben açıkçası o ilk polis okulu müdürünün konuşmasını dinlediğimde hayretler içerisinde kaldım. Tüylerim diken diken oldu. 2018 yılında tam bir 28 Şubat kalıntısı bir konuşmayla karşılaştığımı orada gördüm, fark ettim. Çok yani feci bir durum. Şimdi hocam şöyle bir şey de tartışıldı bu yakın zamanda. Cemaatlerin, daha çok cemaat özelinde diyeyim, cemaatlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kontrolünde, gözetiminde, denetiminde olması gerektiği konusu. Bunu iddia edenler var. Bilmiyorum bununla ilgili haberler falan.
Şimdi bunlar genellikle güvenlik sorununu, o bahsettiğimiz cemaatlerdeki, tarikatlardaki sorunlara bakarak bunu öneriyorlar. Görünürde iyi gibi gözüküyor ama bu problemli. Bu Diyanet'in kesinlikle tekelini getirir. Din farklı meşreplerle bu ülkede yaşanmalı.
Din farklı bizim, meşreplerle bu ülkede yaşanmalı.
Bizim diyorsun. Geleneğimiz de budur. Osmanlı geleneğine bakalım. Selçuklu geleneğine bakalım. Hem şeyhülislamlık vardır hem de daha sonra meşayih vardır. Efendim illa da meşayih kurulacaksa onun gibi bir yapı, yani tarikatları, cemaatleri denetimini sağlayan, koordinasyonunu sağlayan bir şey olacaksa bunun Diyanet'e bağlanması gerekmiyor. Vakıflar Bakanlığı olur, ona bağlanır. Cumhurbaşkanlığına bağlanır. Çünkü böylece iki yapı tatlı bir rekabet olsun, birbirini beslesin ama birbirine tahakküm etmesin. Çünkü Diyanet resmidir.
Evet.
Ne kadar insanlara isterseniz yani yöneltirseniz yöneltin, güvenlik verir ama o dini coşku, duygu dediğimiz şeyi resmi kurumlar tam vermez. Bu tarihte de böyledir yani.
Dün de öyleydi, bugün de
bugün öyle. De öyledir. O nedenle yani tekke, dergah daha özel bir ortamdır. Şiirle besler, müzikle besler, muhabbetle besler, zamanını verir, parasını verir. Farklı bir şeydir bu. Gönüllülüğe dayanan bir şeydir. Ama Diyanet gönüllülüğe dayanan bir şey değil yani. Orada parayla gidiyorsun, görev yapıyorsun yani. Farklı. O nedenle bence bu gönüllülük imkanını toplumda din üzerinden değerlendirmek çok büyük bir şeydir. Topluma büyük bir katkı sağlar. Dini alana da büyük bir katkı sağlar. Bunu tamamıyla Diyanet'in kontrolüne verirsek dini meşreplerde bir tekelleşme olur. Toplumun o gönüllülük ruhu da zedelenir açıkçası.
Evet. Yani. Bu değerlendirmeleriniz çok kıymetli. Bu konular üzerine düşünen, kafa yoran, fikir üreten ve bu konular üzerine yazan isimlerden biri de Yusuf Kaplan. İki gün, üç gün önceki yazısında şöyle bitirmiş makalesini, diyor ki, özür dileyerek tarihe kayıt düşüyorum. Sahih cemaatler, tarikatler, ehli sünnet omurganın sigortasıdır. Ehl-i Sünnet omurga İslam'ın sigortasıdır. İslam ise bu ülkenin, medeniyet coğrafyamızın sigortasıdır. Eğer cemaatler, tarikatler çökerse, Ehl-i Sünnet omurga çöker, Ehl-i Sünnet omurga çökerse, İslam'ın varlığı tehlikeye girer. İslam'ın varlığı tehlikeye girerse bu ülke paramparça olur, tarihten silinir. Medeniyet coğrafyamızın umutları biter, Allah muhafaza. Başka bir ifadeyle, eğer cemaatler, hele de tarikatler çökerse, kısa ve orta vadede deizm, ateizm dalga dalga yayılır ve uzun vadede ise bu toplumda İslam'dan eser kalmaz. Vesselam.
Aynen öyle.
Demiş çok Yusuf doğru. Kaplan. Var mı hocam son olarak konuyla ilgili eklemek evet. istediğiniz?
Yani insanlar cemaatsiz yaşayamazlar. Her tarihte, her zaman, her toplumda var. Bunların bir takım sorunları, hataları varsa onları görmemiz, onlarla yüzleşmemiz ve onların daha iyi, daha sağlıklı bir biçimde çalışmalarını, sürdürmelerini destekte bulunmamız gerekir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ergun Yıldırım Bey'e ve Erkam Radyo'da bir Kırk Ambar programının daha böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Programın moderatörü ve yapımcısı Ali Can Bey izinde olması münasebetiyle iki hafta boyunca bendeniz Ergun Yıldırım hocamıza eşlik ettim. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Ali Can Bey yine kaldığı yerden Kırk Ambar programına sorularıyla ve katkılarıyla devam edecektir. Hepinize huzurlu bir akşam diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.